Bölüm 5. Ruhsal Ölüm ve Ruhsal Yaşam. Yeniden Doğma ve İman. Reform teolojisinin en bilinen unsurlarından bir tanesi, Kalvinizmin 5 ilkesi ismindeki öğreti grubudur. 1. Mutlak ahlaksızlık. 2. Koşulsuz seçim. 3. Sınırlı ödenmiş bedel. 4. Karşı konulamaz lütuf. 5. Azizlerin sabrı. Bu 5 ilke birçok kişiye reform teolojisinin farkını anlamalarında yardımcı olmaktadır. Ne yazık ki bu ilkeler aynı zamanda birçok kafanın karışmasına ve yanlış anlamalara da sebep olmuştur. Birinci problem, hemen ilk ilkede kendini göstermektedir. Mutlak ahlaksızlık, yanlış anlamalara yol açmaya çok müsait bir terimdir. Mutlak ahlaksızlık konsepti, genellikle saf ahlaksızlık fikriyle karıştırılmaktadır. Reform teolojisine göre mutlak ahlaksızlık, tüm insanlığın düşmüş olduğu fikrine dayanmaktadır. Reform teolojisinin mutlak ahlaksızlık öğretişine göre, benim içimde düşüşten etkilenmemiş tek bir parçacık bile kalmamıştır. Günah, benim irademi, yüreğimi, zihnimi ve bedenimi etkilemektedir. Eğer Adem asla günah işlemeseydi, tahminimce orta yaşlarına geldiğinde gözlük takma ihtiyacı hissetmeyecekti. Gerçeği söylemek gerekirse, orta yaş kavramının kendisi için bir anlamı olmayacaktı. Eğer Adem günah işlemeseydi, asla ölmeyecekti. Bir kişi sonsuza kadar yaşıyorsa, orta yaş diye bir şey olmazdı. Mutlak ahlaksızlık, aynı zamanda günahın bizlerin özümüze işlediği gerçeğini vurgulamaktadır. Günah, önemsiz bir şey, mükemmel bir yaratığın üzerindeki ufacık bir leke değildir. Günah, yaşamlarımızı kökten, yani radix, etkilediği için radikal bir etkendir. Mutlak ahlaksızlık, saf ahlaksızlık değildir. Halis ahlaksızlığa göre bizler olabileceğimiz kadar günahkarızdır. Bizler bunun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü her birimiz ne kadar günah işlerse işlesin, işleyebileceğimiz korkunç günahlar aklımızdan geçmeye devam etmektedir. Adolf Hitler, kendi öz annesini öldürmemek için kendisini zor tutmuştur. Mutlak ahlaksızlık, sık sık saf ahlaksızlıkla karıştırıldığı için ben bu duruma radikal çürümüşlük demeyi tercih ediyorum. Günahın radikal karakteri konsepti, belki de kutsal kitapta öğretilen önceden belirleme doktrinini anlamamız için öğrenmemiz gereken en önemli konsepttir. Daha önce belirttiğim gibi, insanın ahlaki yetersizliği üzerine yaptığımız tartışmada bu konsept, tüm tartışmanın odak noktası olmuştur. Üniversitede ilahiyat üzerine ders veriyordum ve dersi alan sınıfta değişik mezheplerden tam 25 öğrenci vardı. Seçilmişlik hakkındaki derse başlamadan önce sınıfa, "Bu sınıfta bu konu hakkında kendisine Kalvinist diyebilecek kaç öğrenci var?" sorusunu yönelttim ve havaya kalkan el sayısı bir adetti. Derse insanın günahkarlığı konusuyla başladık. İnsanın çürümüşlüğü hakkında birkaç ders verdikten sonra, bir oylamada daha bulundum ve şu soruyu yönelttim. Bu sınıftaki kaç kişi öğrendiklerinizin insanın günahkarlığı üzerine bir kutsal kitap doktrini olduğuna ikna oldu? Tüm eller havaya kalktı. Emin misiniz diye sorduğumda ısrarla emin olduklarını belirttiler. Onlara şöyle bir uyarıda bulundum. Dikkatli olun, çünkü bu kararınız sizleri ilerleyen derslerde zor durumda bırakabilir. Bu uyarıma rağmen öğrenciler ısrarla ellerini indirmediler. Dersin bu noktasında tahtanın sol üst köşesine günün tarihini attım ve yanına kocaman bir 25 yazıp onu çember içine aldım. Temizlik görevlilerini tahtadaki bu yazıyı silmemeleri konusunda uyardım. Birkaç hafta sonra önceden belirleme hakkındaki çalışmamıza başladık. İnsanın ahlaki yetersizliği noktasına geldiğimizde ise sınıftan itiraz sesleri yükselmeye başladı. Tahtaya yürüyüp kendilerine daha önce yaptığımız oylamayı hatırlattım. Öğrencileri, eğer kutsal kitaptaki insanın temelden tamamen çürümüşlüğü öğretisini gerçekten kabul ediyorlarsa, önceden belirleme hakkında yapmayı planladığımız tartışmanın amacını ve anlamını yitirdiğine ikna etmem 2 haftamı almıştı. Kısa ve öz bir şekilde aynı uygulamayı burada da yapmak istediğimden dolayı aynı prosedürle ilerleyeceğim. İnsanlığın bozulmuşluğuna kutsal kitabın bakış açısı. İnsanlığın ne dereceye kadar bozulduğu üzerine olan bu çalışmamıza başlamadan önce Romalılar 3'e bir bakalım. Elçi Pavlus'un kaleme aldığı bu ayetler şunları söylemektedir. Doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar. Birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok. Bir kişi bile yoktur. Romalılar 3. bölüm 10. ve 12. ayetler. İnsanlığın bozulmuşluğunun evrenselliğini bu ayetlerde açıkça görmekteyiz. Günah her taraftadır ve ağına yakaladığı herkesi tutsak alır. Pavlus, düşmüş insanlığın arasında bu ithama dahil olmayan tek bir kişi bile olmadığını vurgulamak için bu kelimeleri kullanmıştır. Doğru olan kimse yok. İyilik eden yok. Bir kişi bile yoktur. Doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yoktur ifadesi, bizlerin kültürel öğretilerimizin içerisine sinmiş durumdadır. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını duyarak büyürüz. Hiçbirimizin mükemmel olmadığını kabullenme konusunda ayrı bir hevese sahibizdir. Hepimizin günahkarlar olduğunu kabul etmek çok kolaydır. Ancak iyilik eden tek bir kişi yok ifadesi bize biraz fazla gelmektedir. 1000 kişiden bir kişi bile günahın bu kadar ciddi olduğunu kabul etmeyecektir. İyilik eden bir kişi bile yok mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Her gün kitle kitle paganların iyi işler yaptıklarını görmekteyiz. Bazı paganların kahramanca kendilerini feda ettiklerini, çalışkan, mantıklı ve dürüstlük sembolleri olabildiklerini görmekteyiz. Hristiyan olmayan kişilerin vicdanlarının seslerini dinlediklerini, hız limitlerine uyduklarını görürken bazı kişilerin arabalarının tamponlarında "İsa'yı seviyorsan kornana bas" gibi çıkartmalar da görmekteyiz. Pavlus burada biraz aşırıya kaçmamış mıdır? Pavlus vermek istediği mesajı güçlendirmek için kasıtlı bir abartma mı yapmıştır? Tabii ki iyilik yapanlar vardır. Hayır. Tanrı'nın bu konudaki yakın ve sert yargısı, hiç kimsenin iyilik yapmadığı, bir kişinin bile yapmadığıdır. Buradaki tökezleme sebebimiz, iyi kavramı hakkındaki nispi anlayışımızdır. İyilik göreceli bir kavramdır. Bir şeyin iyi olduğu yargısına varabilmemiz için elimizde bir standart olması gerekir. İnsanlar arasında sık sık kıyaslama yapılmaktadır. Bizler bir insan için iyi bir kişi diyorsak, bu kişiyi başka insanlarla kıyasladıktan sonra bu sıfatı bu kişiye layık görmüşüzdür. Ancak iyilik için en yüce standart, herkesin yargılanacağı standarttır.